Sayın Yavuz Ohan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine dilerseniz en sıcak haberle başlayalım. Başbakan Binali Yıldırım ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin kritik buluşması gerçekleşti ve oradan bir karar çıktığı yönünde haber geldi. Bu haberde başkanlık konusunda önümüzdeki hafta meclise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önerisinin geleceği, daha doğrusu yalnız başkanlık değil tabii, anayasadaki değişikliklerle ilgili önerinin meclise geleceği ve önümüzdeki bahar aylarında da bir referanduma gidilebileceği yönünde haberler var.
Aslında beklenen bir buluşmaydı. Belki bizi dinleyenler, bizi takip edenler de hatırlayacaklar. 11 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin fiili bir durum var. Ya bu fiili durumu anayasaya uyduralım ya da fiili durumdan vazgeçilsin çıkışıyla grup toplantısında başlayan bir anayasa tartışması. Araya birçok şey girdi. Ekonomik kriz girdi, bu girdi, bu girdi. Avrupa'da krizler, Suriye, şu bu ama ondan hiç vazgeçilmedi. O çalışmalar devam etti. AK Parti kendi teklifini hazırladı. MHP ile görüşmelerini yaptı. Ve gelinen son noktada birkaç konuda anlaşmazlık olduğu gerekçesiyle liderler bir araya geldiler. Onlar anlaştılar ve simgesel olarak çok önemli iki lider birlikte kameraların karşısına çıkıp anayasa değişikliği konusunda anlaştıklarını ilan ettiler. Hatta hemen sonrasında AK Parti kendi teklifi olarak meclise sunacak. Milletvekillerinden anayasa değişikliği teklifi için imza toplamaya da başladı. Gelecek hafta itibariyle birkaç detayı görüşeceğiz dedi Binali Yıldırım. Gelecek hafta itibariyle meclise de getirecekler teklifi ve biz o zaman göreceğiz bunun ne öngördüğünü. Ama bilebildiğimiz bazı unsurlar var. Bir kere Türkiye'nin yönetim biçimini değiştiren bir teklif. Bununla da sınırlı ve bir geçiş süreci de öngörüyor. Başkanlık sistemini öngörüyor ama ismi Cumhurbaşkanlığı sistemi olacak. Yeni gelecek sistemde Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiği kesilmeyecek. Bunu biliyoruz ama aynı zamanda partisinin genel başkanı olabilecek mi? Bu sorunun yanıtı net olarak ortada yok. Gelecek hafta meclis başkanlığına verildiğinde net olarak göreceğiz bütün bunları. Meclis başkanlığına verilecek, komisyonlarda görüşülecek, AK Parti'nin teklifi olarak veriliyor. Burası da önemli. Devlet Bahçeli MHP grubunun altına imza atmasına yanaşmamış anlaşılan bu yöntemi belirlemişler iki parti lideri olarak. Sonrasında komisyonlarda görüşülecek, genel kurula indirilecek ve genel kurulda oylama yapılacak. Şimdi 330 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Şu an itibariyle 40 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'nin 315 milletvekili oy kullanabilecek AK Parti'de milletvekili var. Toplamına baktığınız zaman 355 ediyor. 330 milletvekili yani 25-26 milletvekilinin AK Parti ya da MHP içinden hayır demesi durumunda 330'u yakalayamıyor. Genelde kulislerde bu kadar süre vermesi olası görünmüyor AK Parti'nin ve MHP'nin. MHP 5 milletvekili başkan sistemine karşı olduğunu açıklamıştı. Bu sayının belki 8'e, 10'a, 15'e yükselebileceği belirtiliyor ancak onun ötesine geçmeyecek konuşuluyor. Aslında önemli olan AK Parti içinde itiraz gelecek mi? Bir takım milletvekillerinin ya da eskiden bu yana AK Parti'de siyaset yapan isimlerin başkanlık sistemine sıcak bakmadıklarını biliyoruz. Ancak başkanlık sistemine sıcak bakmasalar bile bunu yüksek sesle dile getirecekler mi? Bu süreçte onu da göreceğiz. Başbakan kendisi söyledi 330 ve üzeri olursa hatta 367 bile olsa halka gidecek bu teklif ve onun da tarihi olarak yaz başlamadan önce dedi. Yani Mayıs'ı işaret etti aslında. Nisan sonu Mayıs başı ya da Mayıs'ın ortası gibi Türkiye referandum sandığını görecek ve referanduma gidip Türkiye'nin yönetim biçiminin değişip değişmemesi konusunda oy kullanacak. Bugünden bakarak başkanlık sistemine kamuoyu nasıl bakıyor? Anketler yapılıyor tabii bu konularla ilgili olarak. Gelen bir takım sonuçlar var. Genel olarak Türkiye'de başkanlık sistemine evet diyenlerle hayır diyenlerin yarı yarıya gibi bir görüntüsü var. Önümüzdeki süreçte bunu etkileyecek olan unsurlarsa Türkiye'nin dış politikası ve ekonomi olarak belirtiliyor. Malumunuz bugün bu açıklamalar yapıldığında dolar kuru yeni bir rekor denedi ve 3,5 lira oldu. 3,5 lirayı gören dolar niye yani şimdi iki parti anlaşmış böyle bir durum var. Başkanlık sisteminin Türkiye'de başka bir gerilime neden olacağına ilişkin endişelerin burada etkili olduğunu söylüyor. Ekonomiyle ilgili analiz yapanlar. Yani önümüzdeki dönemde eğer ekonomiyle ilgili bu görüntüde bir değişiklik olmaz ve sorun biraz daha büyürse başkanlık sistemine ile ilgili yapılacak oylamayı da etkileyecek bir siyasi dalgalanma beklentisi de var uzmanlarda. Bunu da not olarak iletmiş olalım.
Bu arada gelen tepkiler var. Muhalefetten özellikle tepkiler var. Bu başkanlık yolunda anayasadaki değişikliklerle ilgili tepkiler, eleştiriler var.
kere sosyal medyada bol miktarda Devlet Bahçeli'nin konuşmaları geçiyor. Herkes bunu paylaşıyor. Eskiden yaptığı konuşmalar, işte AK Parti ile ortaklık yapmam, Yüce Divan'da bunun hesabını verecekler gibi konuşmaları, seçim öncesi yaptığı, mitinglerde yaptığı konuşmalar Devlet Bahçeli'de bol miktarda paylaşılıyor. MHP'nin oradan buraya nasıl geldiğine ilişkin tahminler yürütülüyor. İkincisi, gelecek olan teklifte ne var? Demokratik bir teklif mi olacak? Çek ve balans dediğimiz o sistemler yerinde mi olacak? Yargı bağımsız olabilecek mi? Yasama biraz daha kendi başına hareket edebilecek mi? Yoksa bir adamın bütün unsurlara hükmettiği bir sistem mi olacak? Herkesin endişesi de bu. CHP'nin eleştirisi de bu yönde. CHP hem MHP'yi eleştiriyor hem de AK Parti'nin başkanlık konusundaki ısrarını. Ve bir şey daha var tabii. Bugüne kadar hep yeni anayasa, yeni anayasa, modern anayasa, günümüze uygun anayasa söylemleri öndeydi AK Parti'de. Ama MHP ile birlikte yapılan anayasa değişikliği sadece yönetim biçimine ilişkin. Sadece şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talep ettiği unsurları kapsayan bir değişiklik. Yani dar kapsamlı. Peki yeni anayasa ihtiyacı varsa Türkiye'nin, niye tümü görüşülmüyor da bu kadar dar kapsamlı bir değişiklik yapılıyor? Eleştirilerinde çok sık durduğunu görüyoruz.
Bu arada biraz önce ekonomiden söz ettiniz. Ekonomiyle ilgili de önemli bir toplantı vardı. TÜSİAD. Bu toplantıda eleştirileri vardı TÜSİAD'ın yetkililerinin ve başkanın, başbakan da oradaydı Binali Yıldırım, başbakanın önünde hükümetin ekonomik politikalarına karşı eleştirilerde bulundu. Ekonominin şu anda istenen düzeyde olmadığını, yeterli büyümenin gerçekleşmediğini ve açıklanan rakamlara ulaşmakta zorluk çekildiğini ilettiler. Özellikle de şu anda yaşanan dış politika, Avrupa ile ilişkiler bazında ele aldıklarında bir takım eleştirilerde bulunmuşlardı.
Evet, önemliydi. Çünkü Türkiye'de vergi ödeyen şirketler bazında baktığınızda ödenen verginin %60'ı civarında bir vergiyi karşılayan dernekten bahsediyoruz. Vergiyi ödeyen dernekten, Türkiye'nin en büyüklerinin üye olduğu bir dernek ve çok uzun zamandır da itibarlı dengeli açıklamalar yapıyordu. Cumhurbaşkanının hedefinde olan da bir dernek burası ve ilk kez başbakanın önünde çok sert bir takım eleştirilerde bulundular. Ne dediler? Ekonomi iyi gitmiyor dediler bir kere. Türkiye'nin dış politikasındaki bu sertlik ve kullanılan üslüpten rahatsız olduklarını söylediler. Olağanüstü hal devam ettiği sürece ekonomide iyiye doğru bir gidişin mümkün olmadığını kendi görüşleri olarak ortaya koydular. Olağanüstü halin kaldırılmasını istediler. Bununla birlikte yapısal bir takım değişiklikler talepleri de hep söylüyorlar zaten. Onu tekrar dile getirdiler. Ekonomide yapısal bir takım değişiklikler. Bir hikaye yazmamız lazım. Bu bir başarı hikayesi olması lazım. Ama bunun için Türkiye'ye mutlaka yabancı sermaye gerekiyor. Yabancı sermaye de hukuk ve yargı ile ilgili tereddüt varsa gelmez. Ki şu anda Türkiye'de hukuk ve yargı ile ilgili tereddüt var. Olağanüstü hal bu nedenle hızla kaldırılmalı ve hukuk ve yargı ile ilgili sorunlar da gözden geçirmeli dediler. Çok sert eleştiriler. Bir de laiklik var tabii. Orta Doğu'da önümüzdeki süreçte karmaşanın devam edeceği görünüyor. Türkiye bu karmaşadan laiklik unsuruyla dışında kalan bir ülke. Laikliğe eskisinden daha çok sahip çıkmamız lazım cümlesi de son zamanlarda ilk kez TÜSİAD tarafından dile getirilen bir cümle. Başbakan da bunlara karşımız çıktı ve cevap verdi. Ekonomiyle ilgili kötü düşünmeyelim. 2017 çok iyi geçecek dedi. Bunun tabii altyapısı, verileri, şunlar bunlar yoktu. Yalnız bugün yaşananları 15 Temmuz darbe girişimine bağladı. Her darbeden sonra Türkiye'nin sıkıntılar yaşadığını söyledi. Ve bugün yaşanan ekonomik sıkıntıyı da 15 Temmuz'daki darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterilen Fethullahçı terör örgütünün lobi şirketleri vasıtasıyla organize ettiğini söyledi. Yani onu da FETÖ'ye bağladı. Önümüzdeki dönemde alınacak önlemler de bunların da oturan kalkacağını söyledi ama az önce de söyledim. Bu açıklamalar yapıldıktan sonra Binali Yıldırım Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Uzlaştık dediler. O arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. O da lobi faaliyetlerine bağladı. Türkiye üzerinden bir algı yaratılmak isteniyor. Ekonomi bozuk diye dedi. Bu görüşünü savundu. Bu görüşler savunulduktan iki lider bir arada poz verdikten sonra dolar Türkiye'de yeni bir tarihi rekor kırdı ve 3.50'yi gördü. Sonra biraz geriye çekildi ama bu görüntülerin de piyasayı sakinleştirmek için yeterli olmadığını anlıyoruz.
Gelelim Adana'daki acı olaya. Aladağ'daki Daha doğrusu Aladağ ilçesindeki yurt yangınına 12 kişi hayatını kaybetti. Bunların 11'i küçük kız çocukları, ortaokul öğrencileri. Öğrenci yurtlarının belirli koşullarda açılabileceği, belirli yaştaki çocuklara ancak hizmet verebileceği yönünde yönetmelikler bulunmasına karşın bu yönetmeliklere aykırı açıldığına dair iddialar var, bir takım görüşler var. Ayrıca tabii ki yangının neden çıktığıyla ilgili olarak araştırmalar, soruşturmalar, açıklamalar. Adana ve Aladağ belediye başkanlarının konuşmaları var. Milli Eğitim Bakanı'nın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısının konuşmaları var. Öğrenci yurtlarının ruhsat yetkisinin de bu yangının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na verildiği, geçtiği yönünde haber geldi. En son ajanslara düşen en son haber de buydu. Bu yangınla ilgili söylenecek çok şey var mutlaka. Bir özet alırsak neler diyebiliriz?
Özet olarak söylerim ama fil gibi olay. Yani Türkiye'de herhalde karşılaşılabilecek en can yakıcı olaylardan birisi ortaokul öğrencisi 11 kız çocuğu hayatını kaybediyor. Bulundukları yerde, ailelerin bulunduğu yerde okul olmadığı için ilçeye geliyorlar bunlar ve ilçede o yurtta kalmak zorunda. Başka bir şansları yok. Ve ilçeyle evler arasında da işte 15-20 kilometrelik mesafeler, dağ köyleri olduğu için de gidip gelmeleri imkansız. Böyle bir servis de yok. Şimdi bu çocuklar aslında devlete emanet edilen çocuklar. Daha önce devlet yurdunda kalıyorlar. Devlet yurdu tadilata girince bu tarikat yurduna aktarılıyorlar. Anne ve babalar konuştu bu feci olaydan sonra. Anne babaların söyledikleri tek şey var. Başka bir seçeneğimiz yoktu. Çocukları bu yurda göndermekten başka bir seçeneğimiz yoktu. Zaten bu yurdun güvenli olduğu konusunda bizi ikna etmeye çalıştılar yetkililer diye. İkna etmişler, yönlendirmişler, başka şeyler olmuş ve Süleymancı olarak bilinen bir tarikatın yurduna çocuklar gitmişler. Sadece Adana'da 80 tane buna benzer yurt var. Türkiye'de toplam 2000'e yakın yurt olduğu söyleniyor bu çerçevede. Şimdi birkaç tane husus var. Birincisi ortaokul öğrencileri sadece devlet yurdunda kalabiliyorlar. Tarikat yurtlarında ya da dernek yurtlarında kalamıyorlar yasal olarak. Dernekler liseler için açtıkları yurtlarda kontenjan açığı varsa onu ortaokul öğrencileriyle kapatabiliyorlar. Ama burada görüyoruz ki yönetmeliğe tamamen aykırı kalan öğrencilerin tamamı ortaokul öğrencisi. Birinci husus bu. İkincisi toplu olarak kalınan bir mekandan bahsediyoruz ve bunun bir takım kurallara uyması gerekiyor. Nedir? Yangına karşı dayanıklı malzeme kullanılması, yangının bir anda bütün binayı sarmaması için önlem alınması, söndürme ile ilgili bir takım önlemlerin alınması ve aynı zamanda işte itfaiyeye ulaşım söz konusu olmalı, yangın merdivenleri standarda uygun olmalı gibi. Bütün bunlarla ilgili hiçbir önlem alınmadığını da görüyoruz. Bu yangın sonrasında kaybedilen 12 can aslında 11 öğrenci, birisi de bakıcı olmak üzere. Hiçbir önlem alınmadığını da görüyoruz. Yangın elektrik kontağından çıkıyor. Halılar elyaftan, duvarlar ahşaptan, çatı ahşaptan. Hiçbir standarda uygun değil. Yangın çıktıktan sonra yangın merdivenlerine çıkacak olan kapılar kilitli, kolları yok. Ayrıca PVC'den hızla yanıyor. Yani bir facia yaşanması için bütün unsurlar tamam. Ve ayrıca itfaiye de 45 dakika sonra olay yerine geliyor. İtfaiyenin merdiveni yok, çocuklara ulaşamıyor gibi her şey üst üste geldiği zaman bu büyük facia yaşanmış oluyor. Aslında en dikkat çeken de şu, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak açıklama yaptı. 16 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yurt denetlenmiş dedi. Sordular çünkü gazeteciler en son ne zaman denetlenmiş, denetleme olmuş mu diye. Asıl tabii o denetlemeyi yapan müfettişlere ya da sorumlulara ya da memurlara birilerinin bir şey sorması gerekiyor. Şu anda 14 kişi gözaltında ama o memurlar mesela şu ana kadar hiçbir şey sorulmadı. O memurlara sorulması lazım. Neye baktınız diye. Yangın merdiveninin kapısının PVC olup olmadığına mı baktınız? Burada bir yangın çıkarsa hemen etrafı sarar diye görmediniz mi bunu diye onlara sormak lazım. Ama şu ana kadar onlara sorulmuş bir durum yok. İtfaiye bu işin neresinde ne kadar sorumlu, yönetmeliklere baktığınız zaman herhangi bir sorumluluğu yok. Ve şunu görüyoruz biz maalesef. Bundan 8 yıl önce Konya'da benzer bir olay oluyor. 18 yıl önce hayatını kaybediyor bir Kur'an kursu. Bir yıl önce Kult'ta, Diyarbakır'da yine 11 öğrenci hayatını kaybediyor. Ve bunlarla ilgili davalarda da hiçbir aşama kaydedilmediğini görüyoruz. Konya'da tutuklu tek bir sanık yok. 18 öğrenci kız çocuğu hayatını kaybetmiş. Kulüpte çocuklar hayatını kaybetmiş. Yine 11 öğrenci hayatını kaybetmiş. Dava bile açılamamış bir yıl boyunca. Yani peş peşe gelen büyük feci, felaket olaylar var. Ama olayların sorumluluğuna ilişkin yapılan hiçbir şey yok. Ama bu kez bir biraz daha farklı gibi görünüyor. Ankara'da çok büyük insanlarda öfke yarattı bu. Siyasetçilerde de aynı şekilde bütün Türkiye'de yarattı aslında. Ve Başbakan Binali'nin mecliste bir araştırma komisyonu kurulacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı denetimleri kendi üstüne aldı. Bu iyi bir şey. Çünkü hiç olmazsa kime soracağınızı bileceksiniz bundan sonra. O denetlemeler doğru dürüst yapılacak mı, yapılamayacak mı onları da göreceğiz. Ama aynı tehlikeyi yaşayan şu anda, az önce de söyledim, tekrar etmek isterim. Adana'da 80 yurt. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı. 80 yurt var. Kim tarafından denetlendiği belli olmayan, Türkiye genelinde de 2000 yurt. Şu anda hükümetin aldığı kararla, belki kurulacak araştırma komisyonuyla, meclisin el koymasıyla başka bir noktaya doğru ilerleyecek. Ama tehlike hala Türkiye açısından devam ediyor. Ve unutuyoruz, işte 8 sene önce Konya'da olanı, 1 yıl önce Kult'ta, Diyarbakır'da olanı, orada ölen öğrencileri unuttuk. İnşallah yarın Aladağ'da ölen öğrencileri unutmadan bu işin peşinden gidecek Türkiye. Umuyoruz en azından. 14 kişi gözaltına alındı. Yurt müdürü, o bir derneğe bağlı, Süleymancı diye bahsedilen tarikatın mensuplarının kurduğu bir derneğe bağlı yurt. Dernek yöneticilerinin tamamı gözaltına alınmış. Teknik olarak işten mesul olan yurt müdürü gözaltına alınmış. Başka bir takım görevliler aynı şekilde gözaltına alınmış. Elektriği yapan, işte o elektrik pazarından çıktığı için gibi. Ama dernek yöneticilerine ne soracaksınız? Burası yangına dayanıklı değildi de nasıl yaptınız bu işi diye mi soracaksınız? Yönetmeliğe aykırı hareket ettiniz, niye bu çocukları aldınız diye mi soracaksınız? Onlara onu sorarsanız oraya onu götüren ilçe milli eğitim müdürüne de bu işi sormak gerekmeyecek mi? İl milli eğitim müdürü aynı şekilde, itfaiye hiç mi görmedi orayı? Gibi soruların aslında zincir olarak hep birilerine sorulması gerekiyor. Bugün gözaltına alınanlar tam sorumlu denilebilir mi? Dışarıdan baktığınızda öyle görünmüyor. Denetlemeyi yapanlara mesela hiçbir şey sorulmamış hala. 14 kişi gözaltında. Gözaltında olanlardan birisinin kızı da maalesef bu yangında hayatını kaybetmiş, 5-6 yaşında. Cenazeye özel izinle katıldı. Yani büyük bir facia var. Kimse bunu isteyerek yapmış değil. Ama önlem alınmaması tek başına sistemin, devletin, yetkililerin, sorumluların en büyük sorunu. Önlem alınmamış. Önlem alınmadığı için de geliyorum demiş bu büyük facia. Maalesef 11 çocuk da işte bu faciada gitti.
Bu arada yayın yasakları konusu var. Bu haberin ardından da yayın yasağı açıklandı. Ve son dönemde üst üste gelen yayın yasaklarının tamamını ele alan bir açıklama geldi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ve diğer bazı basın yayın kuruluşlarından. Ayrıca yayın yasaklarının anayasaya aykırı olup olmadığı, uygun olup olmadığı konusunda tartışmalar başladı. Yayın yasağı konusu Türkiye'de haber özgürlüğünü, haber alma özgürlüğünü, işte haberciliği etkilediği şeklinde eleştiriler var. Kişilerin haber alma özgürlüğünü engellediği şeklinde serzenişte bulunan kesimler var.
Çok doğru, çünkü artık herhalde mülki amirler, bu kaymakam olabilir, vali olabilir, işte Ankara'ya gittiğiniz zaman başbakan gibi, herhangi bir olay olduğunda, bir olumsuz olay, hiç bakmadan nevine ve tartışılması gerekip gerekmediğine ya da tartışılmasının kamuda bir zarar oluşturup oluşturmayacağına bakmadan yapılacak ilk işler arasında görülüyor. Bir, polis gönder, iki, itfaiye gönder, üç, yayın yasağı getir. Yani bu noktada artık ortaya çıkan, meydana gelen bütün olaylarda önce bir yayın yasağı geliyor, burada da geldi. Niye geldi? O sorunun cevabı yok. Toplumda infial mi yaratacaktı bu mesele? Zaten yarattı, yaratacağı kadar, yayın yasağı gelinceye kadar. Çünkü gece uyumadı kimse o olay olduğu gece. Ertesi gün niye getirmiş olabilirsiniz böyle bir şeyi? İşte birilerini mi koruyorsunuz? O yurdu işleten tarikatı mı korumak için böyle bir şeyi getirdiniz diye sorular peş peşe geldi. Şunu da söylememiz lazım. Hemen hemen hiçbir yayın kuruluşu yayın yasağına bu kez tam olarak uydu denilemez. Herkes bunu hatırlattı ama haberleri vermeye devam etti. Hatta şu eleştiride yapıldı: yayın yasağı sadece hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaları verin manasına mı geliyor diye isyan da etti bazı kuruluşlar ve sonrasında o yayın yasağı kaldırılmak durumunda kaldı. Yani 24 saat içinde yayın yasağı geldi ve kalktı. Çok ciddi, çok büyük eleştiriler geldi ki böyle bir olayda yayın yasağı ne demek? Televizyonlara yayın yasağı, işte kapının PVC'den yapıldığını söyleme mi demek istiyorsun? İtfaiyenin merdiveni kısa kaldı deme mi demek istiyorsun? Ya da bütün bunlar ortaya çıkmasın mı demek istiyorsun? 11 çocuk hayatını kaybetmiş, hala bunlarla mı uğraşıyorsun diye büyük tartışmalar oldu tabii. O tartışmalar sonrasında yayın yasağı kalktı. Ama şu bir gerçek, Türkiye'de artık hangi olay olay olursa olsun, bir olumsuz olayda ilk yapılacaklar listesinde sanıyorum ilk üç arasında yayın yasağı getirmek de var. Bu kadar basit getirilebilen bir yayın yasağı elbette insanların haber almanın özgürlüğü içinde ciddi bir sorun.
Gelelim Alanya'da gerçekleştirilen zirveye. Dışişleri Bakanları Zirvesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Alanya'da bir araya geldi ve bu toplantıda farklı konuların gündeme gelmesiyle son günlerde yaşananlarla birlikte çok daha fazla önemli bir noktaya doğru, örneğin Suriye'de vurulan Türk askerleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik, Esad'a yönelik sözlerine Rusya'dan gelen tepki, İran'dan gelen tepki ve Rusya'nın bu sözlere yönelik bir açıklama beklemesi adeta bu zirveye, Alanya zirvesine damgasını vurmuş gibi gözüküyor. Genelde bu Dışişleri Bakanları toplantısıyla ilgili neler söylemek istersiniz?
24 Kasım'da, bir yıl önce 24 Kasım'da bir gerilim ortaya çıkmıştı ve sonrasında bir şekilde Rusya ile Türkiye barıştılar. Ve eskiden bir ekonomik stratejik konsey toplantısı yapılması da planlanıyordu, o iptal edilmişti kriz zamanında. Onun tekrar yapılması için Cumhurbaşkanlarının katılacağı ve işte bir takım bakanların katılacağı, hangi alanlarda işbirliği yapılacaksa onların çekileceği bir toplantı. Bunun altyapısını hazırlayan toplantılardan birisi Lavrov'un katıldığı Alanya'daki toplantı, Çavuşoğlu'yla karşılıklı olarak bu meseleyi konuştular. Ama tabii işin özü bu değil. Çünkü Halep'te inanılmaz bir insanlık dramı yaşanıyor. Bombalamalar var, siviller bundan zarar görüyorlar. Çok ciddi miktarda ağırlaştırılmış durumda. Bütün dünyadan tepkiler var Rusya'ya. O nedenle Rusya Dışişleri Bakanı'nın bu konuyla ilgili yapacağı açıklamaya önemliydi. Bir taraftan da Mevlüt Çavuşoğlu'nun özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefimiz Esad açıklaması sonrasında nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyordu. Rusya çünkü bununla ilgili bir açıklama da istemişti. Talep değerlendirme istemişti. Ne demek istiyor Cumhurbaşkanı? Orada Esad'ı devirmek için mi Türk askeri var? Fırat Kalkanı operasyonu bunun için mi yapılıyor? Gibi Rusya'dan, Moskova'dan açıklamalar da gelmişti. Türkiye'den bir değerlendirme bekliyoruz diye. İşte bu nedenle kritik bir toplantıydı. O kritik toplantıdan sonra yumuşak mesajlar çıktı ama bir açıklama ya da yanlış tercüme dünyayı sağladı diyebiliriz. O da şu, Türk askerleri, Türk Özel Kuvvetleri'ne ait 3 asker hava bombardımanıyla hayatını kaybetmişti. Sonra sayı 4'e yükseldi. Yaralılardan biri de hayatını kaybetmişti. Şehit olan 4 askerle ilgili hava bombardımanını kim yaptı sorusuna Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un cevap verirken tercüman şöyle dedi. Bu işi Rusya yapmamıştır, Suriye yapmıştır diye bir açıklama geldi tercüman tarafından. Böylece de geçiştirildi. Bütün dünyada bunu flash haber olarak duyurdu Reuters ve benzeri. Yani fail Suriye Türk askerlerine havadan saldırı yapan ülke Suriye biçiminde haberler gitti. Sonra bunun bir tercüme hatası olduğu anlaşıldı. Suriye ve Rusya bu işin faili değildir demiş Lavrov. Bunu farklı çekmiş çevirmen. Neyse kriz bir şekilde aşıldı. Ama tabii bilmece tam olarak çözülemedi. Suriye semalarında kim uçuyor? Koalisyon kuvvetleri uçuyor. Bunda işte Amerika Birleşik Devletleri'nin liderini yaptı. Rusya uçuyor ve Suriye uçuyor. Başka da uçan uçak yok. Bu şartlarda kim yaptı sorusu hala bir bilmece olarak ortada. Radar izlerini takip ediyoruz dedi Türkiye. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kulislerde konuşulansa Suriye içindeki bir takım kliklerin bu bombalamada etkin olduğu yönünde. Özellikle o kliklerden de İran'ın arkasında olduğu bir kliğin bu operasyonu gerçekleştirmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yani bu saldırının arkasında İran'ın çıkmasına kimse şaşırmasın diyen uzmanlar epeyce sayıları da fazla. Şimdi tabii Türkiye bunları araştırıyor. Araştırdıktan sonra hangi noktaya doğru gider onu bilemiyoruz. Ama bir taraftan da Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle ilgili bir düzeltme yapması bekleniyordu. O düzeltmeyi hem Cumhurbaşkanı Ankara'da muhtarlar toplantısında yaptı hem de Çavuşoğlu Lavrov'la yaptığı görüşmede ve hedef Esad'tır açıklamasından Cumhurbaşkanı'nın geldi. Türkiye'nin hedefleri bellidir, defalarca da açıklanmıştır. Türkiye'nin hedefi oradaki terör örgütleridir. Terör örgütlerinden o bölgeyi temizlemektir dedi Çavuşoğlu. Cumhurbaşkanımızın Esad'la ilgili, Türkiye'nin Esad'la ilgili görüşleri de bellidir ama bu görüşlerini saptırmamak lazım dedi. Ve bir manevra yapmış oldu Türkiye. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını hem Cumhurbaşkanı'nın ağzından benzer açıklamalarla düzeltti hem de Mevlüt Çavuşoğlu vasıtasıyla düzeltti. Türkiye'nin de işte yaptığı operasyonu, Fırat Kalkanı operasyonunun bundan sonra da terör örgütlerine karşı devam edeceği mesajını orada verdi.
Dilerseniz son olarak sizinle bir Türkiye dış ilişkileri turu yapalım. Türkiye'nin dış politikasını değerlendirelim. Uluslararası ilişkilerde 2016 yılının bu son günlerinde, son haftalarında nasıl bir değerlendirme yapılabilir genel olarak?
Rusya ile ilgili durumu az önce açıkladım. Yani Suriye meselesinde Türkiye'nin duruşu ve Fırat Kalkanı operasyonu zımni olarak aslında Rusya'nın ve Amerika'nın da onaylarıyla gerçekleşmiş bir operasyon. Bunu bütün uzmanlar, bütün o bölgeyi takip edenler kabul ediyor. Hedef Esad dediğiniz zaman, ki Filistin'le ilgili bir toplantı sırasında Cumhurbaşkanı çok açık bir şekilde bunu söyledi. O zaman işler değişiverdi. Bir dakika, burada DAEŞ'e karşı bir operasyon vardı, IŞİD'e karşı bir operasyon vardı. PKK-PYD de yan unsurdu hedeflerden. Öyle diyordu Türkiye, ama şimdi Esad'ı devirmek için eğer oradaysa bu bir savaş ilanıdır biçiminde değerlendirildi ve sonrasında buna ilişkin düzeltme geldi. Son dönemde Avrupa Birliği ile ilgili çok sert açıklamalar var. Cumhurbaşkanından Avrupa Parlamentosu Başkanı'na yönelik inanılmaz suçlayıcı ifadeler söz konusuydu. İşte Avusturya'nın aldığı bir takım kararlar var. Türkiye'ye ambargo uygulamaya kalkıyorlar, şu bu. Ve bunlarla ilgili Türkiye'nin tepkileri var. En son Cumhurbaşkanı aralığa kadar bekleriz. Oldu oldu, olmadı. Biz de referanduma gideriz. Avrupa ile ilişkileri sıfırlarız. Üyelikten vazgeçeriz diye res çekmişti. Şimdi geldiğimiz noktada biraz daha açıklamaların daha dengeli hale geldiğini, biraz daha bu meselenin Avrupa ile kriz aşamasından çıkarılmak istendiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak yaptığı açıklamada Türkiye 650 yıldır Avrupa'da. Avrupa Birliği üyeliğini alsanız da almasanız da Türkiye Avrupalı dedi. Bu bir Avrupalı vurgusunun altını çizdi. İkincisi, Çandai Besisi'ne gideriz demişti daha önce çok açık bir biçimde. Türkiye için Doğu, Batı'nın alternatifi değil, Batı da Doğu'nun alternatifi değil cümlesi de son yaptığı açıklamada özel olarak altı çizilen cümlelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani biraz Avrupa ile ilişkilerin sıcaklaşması talebi de var. Ekonomideki bu bozulma, dünya düzenindeki genel bozulmanın da etkisiyle belki. Ve Ömer Çelik'in, Avrupa Birliği'nin sorumlu bakanın Brüksel temasları da bu açıdan önemliydi. Mutlaka orada çantasından bir şeylerle geldi Türkiye'ye. Ve beklentiler vizesiz Avrupa anlaşmasının hayata geçebilmesi için Avrupa Konseyi Türkiye'den terörle mücadele yasasında bir takım değişiklikler yapmasını bekliyor. Ve şimdi Ömer Çelik'in Belçika temasları sonrasında Ankara'da Türkiye'nin terörle mücadele yasasında mücadeleyi de tam olarak olumsuz etkilemeyecek bir takım tadilatlar yapıp yapılamayacağını hamzını tutacak Cumhurbaşkanı'yla, Başbakan'la. Ve bununla ilgili bir takım değişiklikler yapılırsa, Aralık sonu itibariyle vizesiz Türk vatandaşları Avrupa'ya gidebilirse kriz büyük ölçüde aşılmış ve bundan sonra diyalog zeminin tümüyle ortaya konmuş veya hazırlanmış olacak diye bakılıyor. Bir iyimser havanın oluştuğunu söyleyebiliriz bu açıklamalarla birlikte. Amerika bazında baktığımızda ise Ankara tamamen Amerika'da yeni başkanın kabinesini kurmasını takip ediyor. Çünkü o kabine kurulacak, koltuğa oturacak ve o zaman ondan sonra politikalar neyse uygulanmaya başlanacak. Ona ilişkin de Türkiye kendi pozisyonunu alacaktır. Sadece şu anda izleme modunda diyebiliriz.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz bu kapsamlı söyleşi için. Önümüzdeki hafta yine birlikte olana dek
ben kalın,
kalın güzellikler. Ederim.